Ayrım 3.
Garip, Orhan Veli'nin o günler yeni çıkmış kitabıydı. Biz seviyorduk, onlar için alay konusuydu daha. Babasının vermediği bu kitap borcunu reddi mirasta bulunmadıysa, oğlu Sayın Kemalist Profesör Toktamış Ateş'ten mi istesem diye düşünüyorum. Epey süre sonra karşılaştığımız küllükte bir tartışma daha geçti Ahmet Ateş'le aramızda. O günler gündemdeki Darwinizme dayandırılan, biz komünistlerin heyecanla benimsediğimiz, genlerin değil çevre koşullarının kalıtımı belirlediği savındaki Sovyetler Birliği kaynaklı Mendel karşıtı Lysenko Miçurin öğretisi üzerineydi anımsadığım. Ayrıntıları tam aklımda kalmadı ya, benim de onun da doğru dürüst bilmediği bir konuda siyasal tutumumuza bağlı biçimde epey çene yarıştırdığımızı anımsıyorum. Aklımda net kalan Darwinizme de karşıydı Ahmet Ateş. Avrupa'dan ya da Amerika'dan yeni gelmiş düşünür, biyolog mu, antropolog mu bir arkadaşı, Darwinizm büyük annelerimizin söylediği masaldır diyormuş. Kılıflar uydurup Darwinizme saldıran büyük bilim adamları bugün de var biliyorsunuz. Belli gerici kaynaklardan her dönemde sürekli destek bulurlar. Bir de Kemalizme, Mustafa Kemal'e açık açık karşı çıkan gericiler vardı yüksek öğretmende. Cahit Okurer, Tilki Cahit de derlerdi, en bilineniydi. Atatürk'ün öldüğü gün yemekhanede atamızın sağlığına diye bardak kaldırmış ateşli Kemalist Cahit Erencan'dan sonradan külebi oldu. Dayak yemiş diye yayıldı. O sınıftan Mehmet Kaplan vardı bir de. Gülü tarife ne hacet Cahit Erencan külebi bir üst sınıftaydı bizden. Adını daha Samsun Lisesi'ndeyken Sivas'tan gelen bir öğrenciden duymuştum Cahit'in. İhtiyar Katır diye bir şiiri Sivas Lisesi'nde öğretmen, öğrenci herkesin dilindeymiş. Türkolojide yakalamıştım bu kafama takılan şairi. Kısa zamanda arkadaş olduk. Şiir beğenimiz benim komünistçe yaklaşımım dışında yakındı. Başat Zevkin Faruk Nafiz, Orhan Seyfi, Yusuf Ziya düzeyinde olduğu ortamda Ahmet Haşim, Ahmet Muhip, Cahit Sıtkı, özellikle de Orhan Veliler ortakça sevdiğimiz şairlerdi. Nazım'ı da seviyordu ya, komünist yanı hiç ilgilendirmiyordu onu. Taparcasına bağlılığı Mustafa Kemal'eydi. İnandığı güzel şiir penceresinden bakıyordu yaşama. Mustafa Kemal'e resmi övgüler düzen Behçet Kemal, bizim gibi onun da dayanamadığı biriydi. Gizlemek gereğini görmediğim komünistliğimden bir tedirginlik duymamıştı. Bana zarar gelmemesi için kendisine güvenilerek açıklanmış önemli bir giz olarak saklıyordu bunu. Çevremizde pek rastlanmayan, gerçekten üstün yetenekte bir şair arkadaş bulmaktan mutluydum ben de. İçine kapanık, sıracalı, saramık biri olan çalışkan öğrenci Behçet Necati, Necatigil oldu sonra. Behçet Necati ile Cahit, daha çok Behçet'ten kaynaklanan çocuksu çekememezlik ürünü sinsi bir yarışma içinde gibiydiler. Fakülte boyu da sürdü sanıyorum bu. Çevresine eleştirel bakar görünen Mithat Sertoğlu vardı bir de o sınıftan. Nazım'ı çok seviyordu, ona da açılmıştım. İspanya Savaşı ile ilgili Barcelona'dan mektup şiirimi gizlice okuduğum kişilerden biriydi. Çok sonra duydum ki ağabeyi gazeteci Murat Sertoğlu, Babali'de Mah'ın gizli polis adamı diye bilinirmiş. Çok şaşırdımdı. Bildiğim bir kötülüğü olmadı. Öykü yazmaya özenen Samim Koca Göz de bizim sınıftaydı. O günlere damgasını vuran Sabahattin Ali öykücülüğüne biraz da tanışık olduğu Sait Faik'e, Sait Faik'in Sultanhamam'ındaki yazıhanesine beni de götürdü bir kez. Uzun uzun konuştuktu. Öykünüyordu ya, sonraları yakınlık gösterdiği solculuğun epey uzaklarındaydı daha. Hem de bir ara nasılsa Türkolojideki öğrencilerle tiyatro oyunu sahnelemeye kalkışıp İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun İnanmak adlı oyununu önermemize, İnanmak yani komünizme inanmak diye sırıtarak karşı koyup işi bozacak kadar. Babali'deki yeni kitapçı Nail Bey'in iş yerine gidip dergi toplantıları yapan dinoları görür, komünist olduklarını nasıl yutmadığını gelip alayla anlatırdı. Askeri Tıbbiye Okulu'ndaki öğretmen bölümünde çeşitli fakültelerde okuyan öğrenciler arasında politik işbirliği yapılabilecek düzeyde fen fakültesinde okuyan sonradan kazandığımız Kenan Ulu ile coğrafyadaki denizci öğretmenlerden daha deniz lisesindeyken sol bir öğrenci kesimden etkilenmiş Cabir Sarıoğlu, Türkolojide sonradan bizim asker bölüme geçen Yusuf Atılgan'dan başka kimse yoktu. Öğrencileri gerekliliğini inandırarak ödentilerle, bağışlarla küçük bir kitaplık kurduk öğretmen bölümünde. Askeri tıbbiyenin ardında bahçe içinde öğrencilerin plakla dans edip çay kahve içtikleri kantin denen sahneli büyükçe bir salon vardı. O sahnede birer perdelik iki oyun sergiledik. Birisi Babür Şah'ın Seccadesi adlı bir perdelik komedi, öteki de konuyu tam anımsayamadığım bir öğretmenin kahraman olduğu gene tek perdelik dram. Komedide Hacı Efendi adlı dolandırılan antikacıyı ben oynuyordum. Kılık kıyafeti, takma sakalları filan, komik naşitin Ferah Tiyatrosu'ndaki gardırobundan 5 liraya kiralamıştık. Salona toplanmış doktor adayları perde açılmadan "Ya muallim" türküsüyle inceden dalga geçmeye başlamışlardı ama oyun bitince çok alkışladılar. İyi bir şenlik olmuştu okulda. Desantralizasyon döneminde legal, demokratik ortam yaratması istenen diyelim bir TKP'linin çevresinde ya da Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümünde içinde bulunduğu ortamı yansıtmak için kabaca çizdim bu tabloyu. Melih'in gittiği felsefede de durum öğrenciler açısından daha başka değildi. Tarih, coğrafya, romanoloji, İngiliz Edebiyatı bölümlerinde de arayıp soruyor, işbirliği yapabileceğimiz birilerini bulamıyorduk. Antifaşizm, demokrasi derken birden patlayan Sovyet-Alman anlaşmasını çevreye açıklamak epey güç oluyordu bizim için. Almanların Fransa'yı bir vuruşta yere sermesi de ürküye varan bir yıkıntı ya da Nazilere hayranlık yaratmıştı. Yeni kazandığımız tek kişi tıp fakültesine giden Samsun'dan sınıf arkadaşımız Haik Açıkgözlü. İlkokuldan beri komşu mahalleden arkadaşım da Haik. Lisede siyasal inançlarımı ilk açtıklarımdan biriydi. Sınıfın en iyi öğrencilerindendi. Babası Parseh Açıkgöz, İskele yöresinde sık rastladığım dış alım satımla uğraşan bir tüccardı. Marx, Engels, Lenin'le ilgili söylediklerim pek çekici gelmemişti Haik'e. Çalışkan öğrenci tavrı içinde başkalarının dediğini benimsemenin doğru olmadığını, insanın kendisinin arayıp yeni bir şeyler bulması gerektiğini savunurdu sürekli. Yakın arkadaştık. Merih'le ilişkimizi de ilk öğrenenlerdendi. Tam liseyi bitirip büyük tutkuyla doktor olmak için İstanbul'a geldiği yıl, babası ortağı olduğu Hokkacızadelerle birlikte tüm varlığını yitirmecesine battı. Ermeni olduğu için Sağlık Bakanlığı'nın Türk öğrencilere destek veren yurtlarına da almıyorlardı. Ortada kaldı Haik. Samsun'a dönmek katlanamayacağı bir yıkımdı. Başvurduğu Ermeni cemaatinin varsıllarından sağlanan küçük para yardımlarıyla direnmeye başladı. İçine düştüğü ortamın bir iyiliği olmuş, ayakları yere basmıştı. Yaşamı daha gerçek boyutları içinde görüyordu artık. Eskisinden daha yakındık birbirimize. Merih, Haik, ben parasal yönü de olan dayanışma içinde üçlü oluşturmuştuk. Bizi pek etkileyen Şolohov'un Uyandırılmış Toprak adlı romanından esinlenerek de kolhoz diyorduk dayanışmamıza. Lisedeki yoksulluğu çekmedim üniversitede. Bakım daha önce görmediğim kadar iyiydi askeri tıbbiyede. Küçük de olsa aylık veriyorlardı bir de. Sıtkı eniştem her ay para gönderiyordu hiç şaşmadan. Merih'in durumu doğal ki çok iyiydi. Haik de Ermeni kurumlarından yardım alıyordu. Dayanışmamız hiç değilse moral destek olmuştu Haik'e sanıyorum. İstanbul'da yeni tanıştığı Ermeni çevrelerde bize yakın Ermeni gençlerde tanımıştı Haik. O zaman açık deniz kıyısı olan Kartal'a yüzmeye giderlerken beni de aralarına aldı bir pazar günü. 10 kişi kadardılar, birkaçı da komünistmiş diyordu Haik. Hiçbiri yakınlık göstermedi. Haik de olmasa yapayalnız kalacaktım. Türk'ü sevmiyorlardı. Sonradan öğrendim, geçmişte Türklerce öldürülmüş yakınları vardı hepsinin. Haik'in de birçok yakını tehcirde öldürülenler arasındaydı. Çocukluğumuz birlikte geçti. Hiçbir gün böyle bir tutumu olmadı onun. Bir gün ben bizdeki azgın ulusalcılardan yakınırken sizdeki bir şey mi, sen bizdekileri bir bilsen dediğini anımsarım. İlk yıl yaz dinlencesini iple çektim Samsun'a gitmek için. Seferle mektuplaşıyorduk ama konuşup öğrenmek istediğim şeyler mektupta yazılamazdı. Partiyle bağımız ne olmuştu? Niye kimse aramamıştı beni? Samsun'da öyle bir konuşma geçmişti aramızda çünkü. Yazın karşılaşmamızda Sefer bana yeni dönemde kesinlikle gizlilik yapılmadığından, yasal kurumlarda açık çalışma yolları arandığından söz etmeye başlamıştı. Lenin'in bir iki kitabından kaptıklarımla o günkü delikanlı keskinliğim içinde aklım hiç yatmamıştı bu sözlere doğrusu. Sefer'in daha önce de aramızda tartışma konusu yaptığımız yobazlığı ezen Kemalizme yakınlığından mı kaynaklanıyordu yoksa bu? Bendeki kuşkuyu duyumsamış olmalı ki bir TKP'liyi getirdi Sefer. İskender ya da Mustafa ile yukarıda sözünü ettiğim konuşmayı o yaz yaptık Samsun'da. Desantralizasyon sözcüğünü kullanmadan TKP'nin yeni tuttuğu yolu uzun uzun anlattı bize Mustafa. Lenin'in Devlet ve İhtilali'nde, İşçi Sınıfı İhtilali ve Kautsky Melun'unda Veryans'ın ettiği ikinci enternasyonelin sosyal demokrat eyyam reislerini, oportünist sözcüğü öyle çevrilmişti. İşçilerin burjuvaziye karşı yürüttüğü tarihsel sınıf savaşına hainlik edip işçi sınıfını satan dönekleri bir türlü atamıyordum kafamdan ya. Kararı alan kominternmiş diyordu Mustafa. Söylenecek söz mü kalırdı? Seferin köyü Çırakman'a gittik o yaz ilk kez. Çarşamba treninden Tekeköy olmalı, orta bir istasyonda inip epey yürüdük tepelere doğru. Dağ yolunda kocaman bir ağacı ateş ettim seferin köye giderken yanından ayırmadığı beylik tabancasıyla. Konuştuğumuz, tartıştığımız tek konu devrimdi. Benim coşkulu düşçülüğüme karşın o daha gerçekçi yorumluyordu durumu, anımsadığım. Alevi Bektaşi kökenliydi, köy öğretmeniydi. Köylüydü. Halkın çektiğini biliyordu. Kemalistlerin dinsel yobazlığa saldırılarına, ülkede yükseltmeye çalıştıkları halkçılık savındaki toplumsal değerlere bakışı daha gerçekçi sayılabilirdi. Desantralizasyon kararının doğrultusundaydı. Söyleyecek pek bir sözüm yoktu benim de ya. Okuduğum birkaç kitaptan şu kafamda yer etmiş, işçi sınıfının burjuvaziye karşı uzlaşılamaz sınıf kavgasındaki hainler sorunu olmasaydı bir de. Bana Nagilnov diye takılıyordu. Uyandırılmış topraktaki ayağı yere basmayan katı devrimci tip. İstanbul'a döndüm. Bu ikinci öğrenim yılında Merih'le Sultanahmet'ten Alemdar'a inerken ona da çok sözünü ettiğim komünist Mehmet çıktı karşımıza. Ne üste var ne başta, dilenci sanırsın. Anlattı başından geçenleri, yürekler acısı. İstanbul'a gelmiş, kapı yüzüne kapanmış her gittiği yerde. Bu arada başvurduğu daha tutuklanmamış olan Hikmet Kıvılcımlı'dan da umduğu yakınlığı bulamamış. Samsun'a dönmüş, İskele'den çevirip yine İstanbul'a postalamış polisler bunu. Ayağına pabuç giysi filan alıp iyi kötü giydirdik. Benim sivil paltom da oturdu üstüne. Göze çarpmadan yan yana dolaşılacak duruma geldi. Komünistliğin şanından sayıp alnından fırlamış dağınık saçlarının üstüne oturttuğu yırtık, pis kasketini bir türlü bırakmıyor yalnız. Bir şey değil, askeri giysili birinin yanında göze batıyor. Bir iki uyardım olmadı. Şehzade başında yürürken kasketi kaptım başından, yandaki mermer bir eski çeşmenin yüksek tepesine fırlattım. Söylendi biraz ya, o pis kasketten de kurtulduk. O günlerde sığındığı bir yakınının evinden çıkmak için yer arayan Hayik'le Gedikpaşa'da bir Ermeni ailenin oturduğu dördüncü en üst katta yolu merdiven başından tahta perdeyle ayrılmış bir odaya geçtiler. İstanbul'da avukatlığa başlamış lisede tarih öğretmenimiz Seyfettin Kutay iyi biriydi. Mehmet başvurunca ilgilenip uğraştı. Nasılsa Devlet Demiryolları'nda işe koydu. Sirkeci'de bilet gişesinde çalışmaya başladı Mehmet. Komünist olarak eskiden kalma bilgilerinin de etkisiyle ister istemez yanlış düşler kuruyor, bir şeyler yapmak için can atıyordu o da bizim gibi ya. Kim nasıl inandırarak ateşli Kemalist bürokratların ağzında bıktırıcı biçimde yinelenip duranların dışında ezilen emekçinin doğrudan çıkarına uygun bulacağı hangi özgün işi, tutarlı teorik çizgiyi gösterecekti ki? Alınmış desantralizasyon kararının bugün elimize geçen gerekçeli yazıları sıkı bir gizlilikle saklanmıştı. TKP'nin halka yayınladığı kararla ilgili bildiri bile bırakalım halkı en tepedeki birkaç kişinin dışında kendi üyelerine de ola ki güvenlik kaygısıyla ulaştırılmış değildi. Böylece herkesin kendi yorumuna açık bir desantralizasyonla ülke çapında hiçbir gün tam toparlanamamış TKP örgütü iyice dağınıklığa bırakılmış oluyordu. Kararı Türkiye'ye getirenlerin işlerine geldiği biçimde yorumlayıp uyguladıkları yolunda çok eskilere yapılan eleştiriler üzerinde benim konuştuğum Emin Sekun, Elektrikçi Muzaffer gibi bugün çıkan belgelere bakarak düşünmek gerekir. Kemalizme kapılanma yolunu çekici bulanların yanında iyi niyetliler de kayıp gidiyor, bizler gibi temel öğretiye yürekten inanmışlarınsa coşkuyu bileyen sivri devrimci sözleri keskince yinelenmekten öte bir şey gelmiyordu elinden. TKP için kominternce, TKP'nin kendisi için o gün alınmış tarihsel kararların ayrıntılı belgelerini yaşamı boyu örgütte olan çoğu kişiler bile komintern arşivinin açılmasıyla yeni görebildi. İleride evinde birçok geceler bana partinin geçmişiyle ilgili çok şey anlatacak olan Şefik Hüsnü, desantralizasyon kararını hiç açmadı. Kararı içine sindirememekten miydi diye de düşünmüşümdür. Ben de o günler Salt Parti'nin pek de iyi gözle bakmadığı Elektrikçi Muzaffer'den duyduğum bu sözcüğü kullanıp soru sormayı göze alamadım. Emin Sekun'la konuyu konuşmamız cezaevinden çıktıktan sonradır. 70'ler olmalı. Uzun cezaevi yılları boyu ne Reşat Fuat'ın ne de eski partili bir başkasının kimseye bu konuda söz ettiği de duyulmamıştır. TKP adına dışarıda örgütlenmeye çalışılan dönemin Leipzig'teki ilk toplantısında Zeki Başdımar, TKP için desantralizasyon diye uğursuz bir sözcük vardır diye ilk kez açıklayıp eleştiriler yapıyordu. Moskova'da Vartan İhmalyan'dan alıp okuduğum toplantı tutanaklarındaydı bu sözler. Parti başındakilerin içlerine sindiremedikleri bu uğursuz karar 40 yıl parti gizli olarak saklandı demek. Zeki'nin bu yaklaşımına iştenliksiz, tutarsız demek kolaydır bugün. İsterseniz korkaklık da diyebilirsiniz. Yalnız Komintern'in ola ki onun da üstünde Sovyet devletinin dayattığı karara karşı çıkmanın hele o günler ne demek olduğunu iyi bilmek gerekir. Bu konunun tartışılmasıyla sanırım ister istemez komünist partilerinin kendi ülkelerinin hele böyle yaşamsal sorunlarının çözümünde Komintern bağlılığından ne kazanıp ne yitirdikleri sorusu gündeme girer. Bu karar Türkiye seksiyonuna ilk kez Polonyalı Valeski'ce getirilip bildirilince orada olan Emin Sekun bunun TKP'yi kapatma kararı olduğu, böyle bir kararın burada değil ancak Türkiye'deki TKP Merkez Komitesi'nce alınabileceği savıyla karşı çıktıklarını söyledi. Torna Cemi'nin dediği gibi yapıldıysa bile bu çıkışın, hamamın namusunu kurtarma gösterisi bile sayılamayacak homurdanmadan öteye gidemediği bellidir. Kendi toprağına yerleşmiş, Türkiye'de ağırlığı olan merkez komiteli bir TKP için böyle bir karara gerek mi kalırdı ki? Ancak bugün elimize geçen belgelerde gördüğümüz Komintern kararı, ona dayalı biçimde TKP'nin açıklamaları, bildirisi, eleştirel de baksanız tutarlıdır. Tüm ayrıntılı dayanaklarıyla vazgeçilen eski tutumun inandırıcı eleştirisi yanında yeni tutulan yoldaki akla gelebilecek büyük tehlikelere uyarıları da içerecek biçimde ki bildiride gereğince yer verilmiş bu uyarılara, örgüte, çevresine bilinçlendirici biçimde açıklanıp yeterince duyurulamaması, salt örgütsel çalışmayı durdurmak biçiminde alınması yanlış olmuş, aslında hiçbir gün tam toparlanamamış örgütü iyice dağınıklığa götürmüştür denebilir. Komintern'in TKP için aldığı bu separat kararında Nazım muhalefetince işçi muhalefeti de denir buna, gerekçeli biçimde Komintern'e duyurulan doğru dürüst çalışılıp yararlı bir iş yapılmadığı, ülke koşullarının sağladığı olanakların gerçekçi biçimde değerlendirilip kullanılmadığı, Komintern'in aldatıldığı biçimindeki ağır eleştirilerin payı olmuş mudur? Araştırılması gerekli bir konudur. TKP içinden çıkmış gene bir başka ilginç TKP muhalifi olan Kerim Sadi'nin tavrının olaya etki payı da düşünülmelidir. Desantralizasyon kararıyla Moskova'dan ayrılınca Şefik Hüsnü Komintern'den kovuldu fiskoslarının buralardan kaynaklandığı bilinir. O dönemde yapılan çalışmaların son olarak vurgulanması gerekli bir sonucu da şu olmuştur kanımca. Komünistlerin kendi açık kimlikleriyle değil de Kemalist görünüm altında uyarı, inandırma, baskı yoluyla iktidarlara bir ölçüde benimsetip uygulattıkları olumlu işlerin tüm kazanımları Kemalistlerin artısına eklenmiş TKP'nin. Komünistlerin yığınlara en aşağılık yalanlar, kara çalmalarla tanıtılması da güle oynaya sürdürülmüştür. Halk yığınlarının bilinç düzeyine, ülkenin düşünce yapısına aldatıcı olduğu kadar da yıkıcı etkisi olmuştur bu olayın. Yeni dönemde yapılan yayınlardan en çok yararlandığımız Hikmet Kıvılcımlı'nın Marksizm Biblioteği dizisinde çıkardığı kitaplar oldu. Arkadaşı Fatma Yalçıca yönetilen Emekçi Kütüphanesi geliyordu yanı sıra. Kerim Sadi'nin İnsaniyet Kütüphanesi'nde yayınladıklarını da görüyor, izliyorduk ya, karşıydık, alaylı bakıyorduk biraz da. Bugün ölçüsüz bulduğum bu tutumumuzda Doktor Hikmet'in bu kişilere yönelik saldırgan tutumunun büyük etkisi vardı kuşkusuz. Marksist kalpazanlar diye damgalıyordu Kıvılcımlı bunları. Kerim Sadi'ye uygun görsek de Nazım'a yapılan böyle bir saldırıyı nereye koyacağımızı pek bilemiyorduk. Nazım'ın kitapları Benerci, Taranta, Babu, Şeyh Bedrettin başucu kitabımızdı. Sabahattin Ali öykülerini okuyorduk bir de ama kuşku yok ki Marksizmle ilgili doğru dürüst bilgiler Marksizm biblioteğinde çıkan kitaplardan edindiklerimizdi. Hasan Ali Ediz, Vasıf Onat Eczacı'nın çevirileri yanında Kıvılcımlı'nın kitapları ağırlıktaydı. Kapitali de çevirip formalar biçiminde yayınlamaya başlamıştı Kıvılcımlı. Daha önce Demon Ziden Bolşevik miydi? Haydar Rıfat çevirisi, yeni adamca ek forma olarak verilen Carlo Cafiero'dan Supi Nuri'nin özel kapital çevirisi gibi sol yayınlar vardı Türkçe'de. Tam bir kapitale kavuşuyoruz derken Harbiye donanma davaları saldırılarıyla tuz buz edildi her şey. Köşe bucak saklanmaya çalıştığımız kitaplardan epey şeyler öğrenmiştik gene de. O öğrendiklerimizi o günkü parti sorumluları olarak ürkü içinde kaytarmaya çalışan Hasan Ali Eczacı Vasıf ikilisinin karşısına onlara gereğinde proletarya iktidara gelirse sizi asar biçiminde gözdağı vererek dikelen deli oğlana Sadrettin Celal'in Hikmet Kıvılcımlı'ya taktığı at, borçlu olduğumuzu sonra öğrendik. Dünya politikası gündeminin baş maddesini oluşturan İspanya İç Savaşı, antifaşist bilinç vermeye çalışanların karşısına faşistleri, faşist eğilimlileri dikmişti bizde de. Tutarlı antifaşist politik çizgi izleyen tek günlük gazete Tan'dı. Tüm ötekiler sırası geldi mi Tan'a dişlerini gösteriyorlardı ya, tutarlı faşist çizgide yürüyen tek büyük gazete de Cumhuriyet'ti. Faşist ideolojinin ülkemizde mayalanmasında en etkin olmuş yayın kurumu Cumhuriyet'tir.